Selamlar. Devir Gündemi yepyeni bir bölümünde daha hoş geldiniz. Ben Arda, yanımda Cem var, Ali Bora var ve Aziz abi var.
İyiyiz, iyiyiz. Arda sen nasılsın?
Abi. Bora sen
Cem'e
nasılsın?
sorma. Cem iyi zaten. Yeni
Ben
kaldı.
evet, adımı ilk söylemen bu arada biraz gönderme gibi geldi. Üzüldüm. Normalde ben sona kalıyordum diye hatırlıyorum.
Boy sıralamasına göreydi. Şimdi tersine sıraladım.
Herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum buradan. Sağ olsunlar. Bugün de çok güzel bir podcast geçirdim. Görüşmek üzere.
Kendine
Yok,
çok iyi bak kardeşim. Yatağın seni bekler. Evet.
ah,
Evet.
ben de
Ali.
iyiyim. Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Ne yapayım abi?
Demciğim sen nasılsın?
İyiyim, ayılmakla uğraşıyorum işte. 7,5-8 dakika önce uyandığımı varsayarsak.
Kusura bakma seni
Ortalara
ya,
doğru kendime geleceğim.
yatağından kaldırdık kanka seni. Kusura da bakma.
Estağfurullah. Boynumun borcu ya ben. Bunları yapmak zorundayım.
Milletin için yaparsın.
Aynen. Milleti için yaparsın.
Milleti için alnımız ak, başımız dik, yataktan da kalkarız. Ranzadan da ineriz.
Milletin
Çekyatı da
için
açarız.
bak
Pikeyi de sereriz. Hiç sıkıntı değil yani.
podcast kaydeder milleti için ama iğnelemeli ya da böyle sivri bir konuya geldiği zaman mikrofonunu kapatır. Öyle.
Ha,
Ben
öyle.
gülmediğimi buradan tüm yetkili otoritelere belirtmek istiyorum. Bu esprilere gülmüyorum ben. Olur da
Sayın
bir gün.
savcım.
Olur da bir gün olursa
Bu
benim
arada delil olarak
benim bir ilişkim
kabul
yok.
size bir şey söyleyeceğim. Bugün ben Cem'in Instagram profiline girdim. Ve Cem'in böyle sakalsız falan saçları kısa bir
Abi.
fotoğrafı var. Tamam mı?
Ben de bakacağım.
Gidin onu likelayın diye.
Abi yapma. Abi hangisi?
Direkt likelayın.
Cem
Tamam mı?
bu Instagram
Arkadaşlar Cem
hesabını da verir
Öztürk
misin?
Instagram.
Abi
Evet.
ben versem de yazamazlar ki benim soyadım yüzünden. Ha, Cem
Cem
Calapkulu.
Şalapşul.
Şalapşulu. Abi hangi fotoğraf ya benim?
Kel
Bak
fotoğrafı yok
beğeniyorum.
lan. Kel fotoğrafı.
Beğen
Like.
abi.
Kel değil ya zaten. Dur
Ha
bak
şu mu?
like
Ben
geliyor.
beğendim. Dur.
Arkadaşlarıyla birlikte galiba. Sakal falan.
Ya.
Abi seni tagledim bu mu?
Niye böyle oldu ya?
Bir dakika.
Hangisi ya?
Evet.
Bir dakika bakmam lazım.
Evet.
Aha abi o çok eskiler ya. Mazio.
Mazidi de 4 sene önce pezevenk sanki 12 yaşında.
Yani
12 yaşında.
gerçekten.
O 22'den çıkarsak.
İyi adama benzemişsin ha Cem. Karizmatik olmuşsun ha.
Ya 2017 işte ya.
4
Aynen.
senede gerçekten evrim geçirmiş Cem. Neyse konumuz bu değil abi. Bunun alakalı konusu. Bugün
Evet.
konularımız belli, net, keskin. Yine pandemi sebebiyle kapandığımız dönemlerdeyiz biliyorsunuz. Geçtiğimiz sene milyon kere kapanmamız yetmemiş gibi bu sene bir daha kapandık. Diğer şeye ülkelerde partiler verilirken.
Bakarsın bir daha kapanırız.
Bakarsın önümüzdeki Eylül'de bir daha kapanırız. Bir açılırız sonra Mart'a doğru tekrar kapanırız. Böyle 6-7 sene daha devam eder bu pandemi.
İşte yeni geçmiş muhafazakar aile kızı gibi artık.
Allah'ım sen savunuyorsun.
Ben gülmediğimi tekrar belirtmek istiyorum.
Sayın savcım.
Ama kararsız olanlardan bahsediyor
Evet.
o.
Farklı şehire gitmiş
Mesela
İstanbul'da.
anası babasının baskısıyla da dayısının baskısıyla kapanan.
Evet. Moda
Anladın
2'de
mı?
ev tutmuş. Evet.
Ha.
Moda 2 neresi oğlum?
İstanbullular bilir abi. Ben
Sen
çok...
Bursalı değil misin?
Abi İstanbul'da biliyoruz
Aynen
yakın.
oğlum. Sen niye Görükle diyeceksin
Maalesef.
sen.
Küçük
Muğla diyeceksin ne bileyim.
tek bir şey söylemek
Abi
istiyorum.
İstanbul'dan da
Bugün
örnek vermek
lütfen
daha
Cem.
kolay abi. Evet.
Devri gündem çıkmayacak gibi başka bir şey mi yapsak?
Geliyoruz
Herkesin
geliyoruz.
herkesin muhabbeti sohbeti var gibi yani.
Ya.
Bak devri gündem plus abi bunu yazıyorsun. Birinci bölümü. Başlamaya
Devri
çalışıp başaramadığımız günlerde abi bunları atıyoruz.
Ya ben bir şey soracağım onunla başlayalım. Bu Covid-19'a ne diyorsunuz?
Covid-19'a ne diyeyim abi? Bir senedir
Abi nasıl
19
ya?
konuşuyoruz. Dil çıkmadı ki amına koyayım.
Covid-19. Ya bu şey, ne diyecektim? Hindistan'da yepyeni bir şey çıkmış ya.
Mutasyon mu?
Süper mutasyon.
Aynen. Ama
Ya
bari ismini değiştirin değil mi? Mesela yazmış tamam mı? Başlığın haberini okuyorum. Hindistan'da Covid-19 krizi. Sen
dünyada
zaten...
olduğu gibi.
Geçen Şubat'tan beri bununla uğraşıyoruz sanırım ama
Bu
az
başlık
siktir.
değiştir yani. Yeni bir şey olduğunu düşünüyorsan.
Abi COVID-19 diye bir şey çıkmış.
Ya da Elon Musk'a sorun bir isim bulur yani.
Ha, X, Y, Z bir isim sallar çocuklarda gibi.
Buradan aynen. Hintli otoritelere sesleniyorum. Ben bunlara da gülmüyorum. Abi dur ya, ağzımı toplayamıyorum ya, lanet olsun. Konuşamıyorum.
Başlar, Cem az önce yürümeye başlamıştı. Şimdi de konuşacak inşallah.
Bak, uyanıklığımın yarım saatinde falan kendime gelmiş olacağım diye hissediyorum ama bakalım.
İnşallah.
Bir de konuşabilse neler anlar.
İkidir otori...
Kardeşim senin otoriteyle bir sorunun mu var?
Arkadaşlar
şu an falan Cem'in beyninden dumanlar çıkıyor. %100'ünü kullanmaya çalışıyor beyninin.
Ya bak şaka değil. Google açtım, önüme otorite yazdım. Bakarak okuyorum şu an. Sıkıntı çıkarmasın diye. Böyle yapacağım şu an.
Var ya kesin. Neyse.
Neyse goy goy keselim, evet. Evet Aziz abi senin.
Yok ben sadece onu söyleyecektim. Yani Hindistan varyantı böyle çok şey sıkıntılı gümbür gümbür geliyormuş gibi geliyor. Bir de orada bize da de bazı...
Bize de mi gelecek?
Bizde 4 tane varmış zaten.
İstanbul'da da doğru. İstanbul'da bu hafta evet, çıktığını söylemişlerdi.
4 tane var ya. Bu o varyant, bir de şey. Bunun bir modelisti var falan anlatıyormuşum.
Ya şey, bu 2002 polo şey, ekspertizden.
Bu şehir içinde çok yakmıyormuş. Ama şey var. Bunun bu konu bu değil. İstanbul'da zaten hepsi var ya. Hani bir varyant çıkıyor mesela şey gibi.
İstanbul'a gidiyor önce İşporta'dan. Eminönü'nde sefer çıkıyor.
Trend günleri gibi geliyor, burada tanıtımı yapılıyor önce.
Tamam böyle. Briefing falan veriliyor böyle.
Neyse devir gündeme girelim arkadaşlar. Goy goy keselim. Gecenin evet. Olmuş 23.33'ü. Sabahını yemeyelim, daha kahvaltı edecek.
Evet.
Ya lütfen artık. Aa bu arada eğer biraz uzun tutabilirsek.
Ne evet. Kadar uzun?
Podcast'ı. Euro. Yok Euro tam 10 olduğunda burada olabiliriz. Canlı bir şekilde. Şu an 9.97. Yani
27 dakika tutsak yetmiyor mu?
Peki bir şey söyleyeceğim. Bu konu hakkında da otoritelere sesleniyor musun?
Yok abi, hiç seslenmek istemiyorum bu konu hakkında.
Sen böyle bir insansın.
Sen kimsin ya?
Ya tamam da şimdi ya ben dolarla alışveriş falan yapmadığım için çok ilgimi çekmiyor. Ben öyle geceden geceye böyle maaş uyandıkça
dolarla almıyorsun zaten.
Maaş almıyorum ki abi.
Sen bir kesin bir yerden maaş alıyorsun da neyse.
Evet. Yok abi, alakam yok bu arada.
Euro'sa
ne kaldı? Zam altında kaldı.
Yok hani lütfen. Böyle bir şey.
Senin zamanı besleyin. Seni kimler besliyor biliyoruz biz Cem Efendi.
Devri günden fiş özel.
Gurur duyuyorum.
Gurur duyuyorum abi. Bugün
bugün herkes evine bir tane tebligat alıp gidecek abi. Bugün herkes bir kere ifade vermeye gidecek böyle.
Yani neyse. Evet Arda, gir konulara kardeşim.
Abi bugün
gir
4 konuya. Tane konumuz var. Biri bu kapanmamız. Kapanma tabii mevzumuz. Evet. 17 Mayıs'a kadar. Gerçekten etkili olacak mı? Neler düşünüyorsun? Ki bu kapanmayla gelen, kapanmanın bahane olduğu alkol yasakları. 3. Alkol yasaklarıyla bağlantılı. Bak nasıl dengelemişim, zincirleme. Bu biliyorsunuz valilikler bu sabah mı? Ondan önceki sabah mı? Bir il hıfzıs sağ kuruluyla bir bildirimi, genelge mi? Kağıt parçası yayınladılar. Dediler ki oy birliğiyle dediler. Alkoller yasaklanmıştır buralarda dediler. Ama belli başlı belediye başkanlarından yalanlama geldi. Bana daha bu belge gelmedi. Ben imza atmadım bunun altına diye. Başında mesela Tunç Soyar aklımda. Aynı şekilde Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı aklımda. Bana bu belge hala gelmedi. Ben imza atmadım. Ama diğer tarafta valiliklerde diyor ki oy birliğiyle bu karar alındı. Böyle bir skandal var. Valilikler, bu belli başlı şehirlerdeki valilikler sahte belgecilikle suçlanıyor. Belgede sahtecilik de olabilir. Bu çok kullanılan bir kelime. Kuramadım. Bir belge de abi.
Evet.
Sahte de belgecilik.
Evet.
De, sahtecilik de belgelik. Evet.
Evet.
Eski Ticaret Bakanımız Ruslar Pekcan biliyorsunuz geçtiğimiz hafta görevden alınmıştı. Onun hakkında skandallar sürekli gelmeye devam ediyor. Twitter'a her girişinde bir tane Sayın Ruhsar Pekcan hakkında skandal görüyorum. Onun hakkında çıkan skandallar hakkında biraz.
Ben şeyi de konuşmak istiyorum. Ha. Çok kısa olarak ama.
Yeni aile ve bu konuları tutuklanmayalım diye sen ne ekleyeceksin acaba?
Ben yeni Aile ve Sosyal Bakanı'nın
Savunma Bakanlığı.
Sosyal Bakanı ne oğlum? Tamadın ne bakanın?
Hani işçi tamam, ve aile bilmem ne, o boş bakanlık bölündü ya. Onun işte yeni kadın bakanın eski tweetleri hakkında da konuşmak istiyorum. Yani
tamam. Büyük ihtimalle ben uyurken oldu bir şeyler ama.
Hayır, o bakanlık bölündü işte, artık sadece aile ve sosyal bakanlığı var, bir de işçi politikaları.
Sosyal bakanlığı, kanka, sosyal şey, bakanlığı
yarım,
ne?
Yarım orada, bak, yarım orada bir şey.
Sosyal bakanlığı ne oğlum?
Dur söyleyeceğim şimdi. Şey,
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı mı?
Galiba o oldu ismi, evet. O
sosyal bakanlığı evet, ne?
Aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı var.
Derya Yanık hakkında.
Çalışma, evet, Derya Yanık hanım hakkında evet, konuşmak istiyorum. Hı.
O zaman ilk önce izninizle kapanma kararı ve turistlerin serbestçe gezerken bizim iki sınıf vatandaş muamelesi görmesi hakkında biraz konuşalım. Covid problemlerini tabii ki Covid problemlerini bitirdikten sonra da sırayla eski Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a ve yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın tweetlerine değiniriz. Evet arkadaşlar, tekrar kapandık 17 Mayıs'a kadar. Aç, su, dört duvar arasında eğer zengin değilseniz ve yalıda eviniz yoksa kalacağız. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru bir karar mı? Gerçekten 17 gün 18 gün kapanmak bizi bir yere götürür mü? 18 gün sonunda ne olacak? Aşılanma hızı ne olacak? Aşılar nerede? 120 onu sormayayım. Aziz abi.
Ben kaşınıyorum zaten, sorabilirim. 128 milyar dolar nerede abi?
Ben şimdi anlatıyorum. Şey değil mi? Yerini
Merkez Bankası'nın rezervlerinde duruyor kardeşim. Sorgulamayın.
İlk devri gündem kaydını hatırlıyorum abi. Şu anki Cem'le o zamanki Cem arasında o kadar büyük fark var ki, bunu birileri besliyor abi. Ben buna artık eminim. Tamam mı?
Şöyle de, bak şöyle bir durum var. Birini, tamam mı, ya ticarette ya seyahatte tanırsın. Bizim için devri gündem bir yolculuktu. Bu yolculukta da
Allah'ım yarabbim.
Tamam. neyse şimdiden
siz bakalım, yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınızı değiştiğiniz için ben de değişmeye karar verdim abicim.
İkili aynı ekip zaten.
Ben ya, bilemem, arka planda bir şeyler dönüyorsa artık.
Yok, dönmüyor, sadece sen fazla uyuyorsun bu ara. Şimdi kapanma konusuna geleceğim. Ramazan ayı, bu mübarek ay, zaten her yıl bunun bir takvimi var,
bir
tamam mı?
Bir dakika, bir dakika. Biz Ramazan değil, Mayıs ayındayız. Öncelikle tamam. Şimdi, Sayın İmamoğlu ağzından ben bunu bir düzeltme yapayım.
Bu 11 ayın sultanı naraları zaten Ramazan başlamadan başlıyor. Bunun bir ton PR'ı dönüyor. Televizyonda Ramazan ile ilgili programlar, işte iftar programları, sahur programları, bunlarla alakalı defalarca reklam falan görüyoruz falan filan. İşte uzmanlar çıkıyor, pide fiyatları açıklanıyor, birileri işte sahurda şu yensin, bu yensin, orucu şu bozar, bu bozmaz. Her yıl bu tekrarlanıyor. Ramazan ayında tekrarlanan başka bir şey var. Ramazan ayında piyasa ölür. Bunu esnaf olan insanlar bunu bilirler. Yani fırıncı değilseniz, efendime söyleyeyim, işte gıdanın bir ayağından tutmuyorsanız, diğer her yer bir nevi bundan etkilenir zaten. İnsanların daha az para harcadıkları, daha çok ibadete yöneldikleri ve en son artık bayram gelirken piyasanın canlandığı bir ay bu ay. Ve aynı zamanda önceden olduğu gibi artık Ramazan öncesinde de efsane canlanmıyor yani. Millet cirosunu 3'e 5'e katlamıyor son dönemde. Bu zaten belli. Bu ay tutuk geçecek. Yasa ayın ortasına niye denk getirdiler? Anlamadığım ilk konu bu. Yani Ramazan başlıyor.
Reisi Cumhur'um ortadan vurmayı sever.
Ben bak, bir planlama yapılsaydı en başında. Tamam, en başında. Yani imsak vakti nasıl planlanıyorsa, işte Ramazan'la ilgili iş yerlerinin çalışma durumu falan nasıl, planları nasıl tamamlanıyorsa, sen de Ramazan'dan önce bir çalışma yapacaktın. Komple kapatacaktın Ramazan 1 dediği gibi tık. Bayramı da içine alarak, çünkü bu millet bayram yasaklarını falan dikkate almayacaktı. Bir noktada fedakarlık yapacaktın, işte o Ramazan hareketliliği dedim ya, bayram hareketliliği. Onu o kısmını kapatacaktın. Geçip gidecekti mevzu. Sen de halkında zarar görmeyecekti. Şimdi 2 gün önce kapatacağım deyip pazartesi açıkladı, perşembe kapattı galiba. Bunu yaptığın zaman
bu ülkedeki insanlar, esnaf şu an şey değil. Nasıl diyeyim? İki gün sonrasında açıklanan ani bir karara anında tepki gösterip ona göre hayatını planlayabilecek, bütçesini planlayabilecek bir toplum değil yani. Öyle bir o tarz esnaf vardır, illaki vardır ama %80'i, %70'i bunu planlayamayacak olan esnaftır. Kendini de buna hazırlayamayacak olan esnaftır. Yani sen hepsine belli bir ödenek çıkarırsın, belli bir pay ayırırsın, ben sana şu konuda destek vereceğim dersin. Ya da Avrupa'da bazı ülkelerin yaptığı gibi dersin ki ben kapanma kararı aldım ama hayatı da durduruyorum. Hani banka kredisi, işte ev kirası, dükkan kirası, bunları da durduruyorum dersin. O zaman anlıyorum. Ben şu an çok özür dileyerek söyleyeceğim. Ben virüs yayılır mı yayılmaz mı vakas bunu düşünmüyorum ki ben. Bunun bir önemi kalmadı ki artık. Ben şu an intihar eden insan haberi görmek istemiyorum ya daha fazla. 25 yaşında çocuk intihar etmiş. İstemiyorum bu haberi görmek. Yani benim şey umurumda değil. Covid'den ölmesi tamam yani artık. Öyle de mi demek lazım? Maalesef bu yorumlarken buraya geliyor konu. İntihar etmesinler iyidir diyorsun yani. Ya sen önce ekonomini planla. Çünkü kapanma doğrudan etkilediği şey senin ekonomin. Ya zaten normal zamanda planlamıyorsunuz. Bari krizde planla. Bir ay kapatsaydın kimsenin burnu kanamayacaktı. Planlayarak ama bunu da yine Ramazan'dan bir gün önce teravih namazı sonrası açıklama yani. Orası da şey, soru işareti. Ben bu kısmına tutuldum bu konunun. Yani açıklandığından beri tek takıldığım nokta burası. Bunu yapmadıkları için. Ha, Arda senin soruna geleyim. İşe yarayacak mı? Tabii ki yarayacak. Vaka sayısı düşecek ama...
Vaka sayısı bu arada düşüyor ama vaka sayısı şöyle düşüyor. Bunu ilk açıkladığı zamandan beri düşüyor. Test sayısı düşüyor. Yani bu hileyi, hile mi diyeyim artık, bunu kasıtlı mı yapıyorlar artık, bilmeden mi yapıyorlar, denk mi geliyor bilmiyorum. Ama ne zaman normal hayatımıza devam ederken bir kapanma kararı alınsa, kapanma kararının ertesi günü ne hikmetse 5'er 10 biner aşağı doğru düşüyor bu vakalar. Çok garip. Çok ilginç. O yüzden eğer bizim için değerli sayılar Sağlık Bakanlığı'ndan yayınlanan sayılarsa evet düşecek. Ama gerçekte ben düşmeyeceğini düşünüyorum mesela bu vaka. Yani
ya şöyle bak şimdi. Burada iki tane püf nokta var. Birincisi, neden kapattın? İkincisi, açtığında nasıl bir sürece sokacaksın ülkeyi? Yani kapatırken vaka sayılarını düşürüp açıklama şu şekildeydi. Yaz geliyor, dünya bu konuda artık ayağa kalktı, herkes ülkesini açmaya başladı, biz ama vakalarla baş edemiyoruz. Tam cümleleri tam hatırlamıyorum ama ortalama ana fikir buydu. Bizim de geri kalmamamız gerekiyor, o yüzden kapatıyorum. Yani ben kapatacağım, bu açıklamadan ben bir vatandaş olarak şunu anlıyorum. Ben şu an kapatacağım, sonra açacağım ama açtığımda öyle bir açacağım ki turizm.
Fırlayacak.
Yine kapanacağız o zaman. Ya zaten şu an yazlık bölgelere kimsenin hiçbir şey salladığı yok. Ya bu gerçek yani. Git mesela maskesiz gezilen bir ton yer var yani şu an. Bileğe takıp gezmeli. Zaten şu an bunlarla baş edemiyorsan yaz geldiğinde hiç baş edemeyeceksin demektir yani. Ve Eylül gibi bir daha kapanırız o zaman. Bu mantıkla ilerlersek. Benim anladığım bu en azından. Ama dediğim gibi ben vaka sayısında değilim. Vaka sayısını düşer, çıkar. Ben kolay kolay hayatımızdan Covid'in çıkmayacağını düşünüyorum zaten. Ve şeyde burada odaklanılması gereken konu insanların bütçesi, insanların ekonomik durumu. Bence böyle. Çünkü şimdi sizin bilmediğiniz derken sizin işin içinde olmadığınız için ilgilenmediğiniz bir konu var. Şimdi mesela İnsanlar şeyde biliyorsunuz, şu an kısa çalışma ödeneğinde ya da ücretsiz izindeler. Ücretsiz izinde çok az insan var galiba. KÇÖ daha çok.
KÇÖ bitmedi mi ya? Kaldırıldı.
Hayır, uzattı. Kısa çalışma ödeneğini uzattı. Haziran'ın sonunda hem işten çıkarma serbest olacak, hem kısa çalışma ödeneği bitmiş olacak. Yani devlet destek vermeyecek artık. Şimdi Haziran'ın sonunda mesela, hadi şu an KÇÖ'deyken yine evde kalması insanların problem değil. Para alırlar yani, evde otururken devlet desteği alıyor çalışan. Ama sen açtın, Haziran'da da insanlar işten çıkarıldı diyelim. Çünkü Cumhurbaşkanı açıkladı, Haziran'ın sonunda işten çıkarma serbest dedi. Yasaktı biliyorsunuz, çıkaramıyordu işveren. Artık serbest olacak. E KÇÖ'yü de bitiriyor aynı ay. Bu ne demek? Devlet destek vermeyecek. E şirket niye cebinden versin? Çıkarma yolunu seçecektir büyük ihtimalle. Zaten daha az kişiyle çalışabileceklerini gördüler bu süreçte.
Doğru.
Ya bu ya bu bir felakete çıkıyor bunun sonu. Yani kapanması yok işte ya, kapanma tabii bunun içinde de Covid vaka sayısı falan, bunları geçelim. Çünkü şu an ben Covid olmaya razıyım, bana iş verin diyen bir kitle var, para verin diyen de bir kitle var yani. Ya burada virüs var baba. Evet.
Bu seçime kalıyor abi insan.
Buraya gidiyor yani konu. Şimdi bu olunca ne olacağı? Ben yani bunun bizi bir sonuca götürmeyeceğini, bu kapanmanın bir sebep olacağını düşünüyorum kısaca. Çok konuştum, kusura bakmayın.
Sen ne düşünüyorsun?
Yani ben kapandığımıza da inanmıyorum. Yani şey değil miydi zaten? Doğru. Çalışan kesimin %61 mi? 63'ü mü ne? Zaten muaf yani. Bir şey değişmedi ki açıkçası. Tek problem ülke genelinde bir batı illerine doğru göç oldu ne yazık ki. Yani Bodrum'un nüfusunu duymuşsunuzdur.
Aynen.
Gereksiz bir şekilde toplum hareket etmeye zorlandı. Üstüne zaten çalışanlar yine çalışmaya devam ediyor. Yani özel sektör devam. Muhasebeciler devam. Onlar devam. Bunlar devam. O zaman bana mı kapadın? Ben zaten evdeydim. Yani bir şey değişmedi ki. Ben o yüzden hiçbir etkisi olacağını da düşünmüyorum şu anda. Ya sadece kelime üzerinde ya. Çok özür diliyorum Arda, bitireyim sözümü. Ya benim arkadaşım şeyde çalışıyor, bir huzur evinde bakıcı olarak. Ya mesela 1000 kişiye yakın bir kadroları var ve bu insanlar çalışmaya devam ediyorlar şu anda. 2 haftalık falan aralık hız olarak kalıyorlar. 2 hafta sonra izine çıkıyorlar. 14 gün bekliyorlar, geri dönüyorlar. Benim ondan aldığım mesela bilgilere göre atıyorum. Bir şey geçirmişlerdi, adını tam hatırlayamadım, o yüzden söylemeyeceğim. Yani kanunname gibi bir şey değildi. Ama mesela 10 yaşından küçük çocuğu olan kadınların normalde izinli sayılması gerekiyormuş şu anda. Ama ne hikmetse mesela, yanlış hatırlamıyorsam, sağlık çalışanları, öğretmenler 2-3 ayrı grup dışında. Yani sonuç olarak elde şey kalıyor. Ev hanımı olan kadınlara çalışma izni var şu anda. Yani evde oturma izni var. Onun dışında hiçbir kadını etkilemiyor zaten. Yani kağıt üzerinde
öğrencileri, ev hanımlarını etkiledi gerçekten.
Gerçekten öyle. Yani ben bunu şaka olarak falan düşünüyordum. Sonra biraz baktım. Ya yani muaf olmayan o kadar az, ya o kadar küçük bir kesim var ki sadece şeye döndü bu artık. Yurt dışına ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bakın bakın biz de kapandık demeye geldi, ama hani işin realitesi öyle değil. Şu anda herkes yaptığı şeyi yapmaya devam ediyor. Hiçbir değişiklik olmadığında da ben bunu kapanma olarak saymıyorum.
Bir şey ekleyeyim. Sadece çocuğu olan değil, bunun bir ton şartı var kadınlar için. Ve bunun içinde erkekler de var. Kronik rahatsızlık, işte çocuğu olan, hamile olan ya da doğum yapmış olan, işte fark etmiyor. Geri dönüş süreleri var falan, ama pandemide bunlar, bu süreler de uzuyor, şartlar da değişiyor. Ama Türkiye'de hiçbirine uyulmuyor. Türkiye'de hemen hemen her şirkette şu an devasa mobbing var. Yani evet. Mesela bu pandemi bitsin, bak. Bunu Aziz abi söylemişti dersiniz, pandemi bittiğinde böyle işçi mahkemelerinde falan yığılma olacak. Çünkü mesela bir iş yerinde 10 kişi çalışıyor, işte 5'e düşürüyorlar. O 5'e deli divane yükleniyorlar şu an. O adam da sesini çıkaramıyor şu noktada şu an, yani bu kriz için.
Kovulsa ne yapacak bu adam?
Evet, bir yerden sonra bu nokta patlayacak zaten. Sen devam edebilirsin Cem. Yani sadece şey için dedim ben, hani o... Sadece o kadınlar değil yani. Şu an evde olması gereken ama çalışan bir sürü kesim var. Ya yani kanuna ya da yönetmeliğe göre.
Anladım. Zaten yok. Benim devam edeceğim bir şey de kalmadı. Hani açıkladın bir bakıma. Gerçekten ya zaten kapalı olanlara uygulanabilecek kadar muafiyet vermiş hani devlet şu anda. Yani hiçbir şey değişmedi. Turizmin döneminde Mayıs'ın ortasını kapsayacak bir şekilde tam kapanma demek sadece şey gibi. Ya bakın biz kapandık işte. O yaptık bir sorumluluğumuzu, bitti. Hani turistleri çünkü işi realiteye dökmedikten sonra ne yapsan kağıt üzerinde kalacaksa bir etkisi de olmuyor yani. Ben başka bir yorum yapmayacağım kapanmayla ilgili, çünkü trajikomik bence Türkiye açısından. Hiçbir şey yapmadan her şeyi yapmış gibi göstermek biraz bizler için acı verici. Devlet bazında.
Evet. Ali Boracığım, senin eklemek istediğin bir şey var mıdır?
Ya ben olaya şöyle bakıyorum. Yani devletin yaptığı yarı kapanma, bu yarı kapanması, yani yarı yarımsı tam kapanma. Yani ben, bana göre yanlış geliyor. Yani tam kapanma nasıl olmalı? Hayatı durdurursun, elinde aşı olur, herkes aşılarsın, tık diye açarsın. O zaman 17 gün mantıklı oluyor. Ama öteki türlü aşılama yok. Muaf kesim çok fazla. Yani çalışan kesimin %61'ine tekabül ediyor Cem'in dediğine göre. Yani ya tam salacaksın. Yani tamam aga, korona var, İşte biz aşılamaya devam edeceğiz. Ondan sonra. Ya da hiç, yani tamamen kapayacaksın. Bilmiyorum, ben devleti bu konuda biraz acem, yani acemiler ya. Yani hiçbir şey yapamadıkları gibi bunu da yapamıyorlar. Yani söylenecek çok bir şey yok ya. Hani Allah herkesin yardımcısı olsun, ne diyeyim yani.
Şey, amin. Bunu Ali Bora'nın söylediği şeye bir şey ekleyeceğim acemilik konusunda. Kriz yönetimi anlamında zaten fel fecir bir durumdayız yani. Bu sadece bu hükümete özgü değil galiba. Ben öyle anlıyorum. Ya bu önceden de böyleydi. Kriz yönetimi zaten bizde yok. Bir sorun olduğunda ya IBAN atıyoruz ya da işte halk koşuyor ya da başka bir şey oluyor. Ama hani önceden planlanan bir durum asla yok. İşte başımıza gelirse mesela bir şey oluyor mesela. Ondan sonra çıkıyorlar bir
öyle.
Bunun için bir şey ayırmışlar mı kenara? Hayır. O zaman IBAN atalım. Ya da işte bunun için bir ekip ayrılmış mı? Hayır, ayrılmamış. Özel kurumlardan destek alalım gibi.
Abi devletin çok fazla imkanı var Aziz abi. Tamam mı? Normalde devletlerin senaryoları olur. Hem politika yönünde hem işte bu kriz yönetimlerinde falan filan. Ha, aynen öyle. Hani belli senaryolar olur ve bu senaryolar çok fazladır. Hani her ihtimali karşı hazırlıklı olabilmek için. Ama bizim devletimiz, daha doğrusu şu anki hükümet, yanlış söylemeyeyim, şu anki hükümet şey yapıyor, senaryo yok, bir olay gerçekleşiyor, onu bir senaryoya çeviriyorlar ve o senaryo üzerinden devam etmeye çalışıyorlar. Onun şeyini yaşıyoruz biz aslında, ceremesini çekiyoruz. Aksine önceden hazırlanmış bir senaryonun üzerinde gitsek, yani yapacaklarımız belli olsa, ya şimdi bundan bir ay önce aşı tedarikinde sıkıntı olmayacak diyen Sağlık Bakanı çıkıyor diyor ki ya 6-8 hafta da olsa vuruluyormuş ikinci dozlar, ya biraz aksasa da olur moduna girebiliyorsa, ya ben gülüyorum sadece, ya ben gülüyorum. Hani bu nasıl bir devlet adamı eksikliği ki, yani şirket ya burada sahibi Türk olan bir insandan biz aşı alamıyoruz çünkü mangır yok, kese boş. Yani hatır gönül işi için bize Alman aşısı geliyor. Mangır boş olduğu için aşılar da gelmiyor. Yani gönderenler haklı abi göndermemekte. Yani
ben para yok. Buyur abi, pardon.
Ha yok, sen söyle. Ben çünkü
ben sanırım konuyu biraz çevireceğim. O yüzden önden sen gir, ben uzatmayayım, hani biraz boşluğa gidebilir konu o yüzden.
Tamam. Sen söyle o zaman. Çünkü ben de bu konuyu Arda'nın söylediği, programın başında söylediği başka bir şeye bağlayacağım. O yüzden sen söyle.
Tamam abi. O zaman ben Ali Bora'ya şunu söylemek istedim sadece dinlerken. Bu arada bana gülmeyin lütfen. Konuştuğumda yine çünkü esprilerinizi duyacak gibi oluyorum. Diyorsun ya mesela hani devletlerin, daha doğrusu hükümetlerin bir planı olur. Bunlara göre yapılır falan. Ya ben cidden bu arada devlet adamı eksikliği sözüne katılıyorum. Ek olarak da şunu söylemek istiyorum. Ya büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani Recep Tayyip Erdoğan şu anda inanılmaz yalnızlaştırılmış durumda. Bu normalden çok böyle şakasına falan söylenir hani. Şakasına değil aslında, muhalefetin genel olarak kullandığı bir şaka tabirine dönüştü. Yani yine mi kandırıldılar falan gibi. Ama konu bence gerçekten artık ona geldi. Çünkü ben geçtiğimiz günlerde yaptığı bu Ahmet Hakan'la bir röportaj mı denir artık, program mı denir, hani oradaki hali tavrı konuşmalarından falan şunu anlayabiliyorum gerçekten. Recep Tayyip Erdoğan'a şu anda hiçbir şekilde Türkiye'nin gerçekleri anlatılmıyor. Yani nasıl bunu hem yanlış anlaşılmadan hem de yanlış anlaşılmadan ben söyleyebilirim mi? Bilmiyorum ama.
Bırakır mısın? Ben söyleyeyim mi bu kısmını?
Tabii abi, olur tabii.
Mesela Arda'nın programın en başında söylediği şeye geleceğim. Şimdi Cem'in söylediklerini unutmayın, tamam mı? Cem'in söylediğinin üstüne bir kat inşa ediyorum şu an. Mangır yok, işte aşı yok, ülkenin bununla alakalı bir senaryosu yok kısmı şu şekilde gelişiyor aslında biraz. Mesela Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bakanlığın parasını kendi çıkarları için kullanıyor. Ve sonra bu öğrenildiğinde atılıyor. Tamam.
Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanı.
Ha, şey, Ticaret Bakanı, özür dilerim. Ticaret
Bakanı niye harcadık şimdi?
Dezenfektan bakını, eski FETÖ'cü. Tamam, devam edelim.
Işte. Dezenfektan konusunu biliyorum ben sadece. Ev konusunu sizden öğrendim. Bu bir örnek. Tamam mı? Bunu yapıyor. Uzak şu an görevinden alındı galiba, değil mi?
Alındı. Affedildi. Tamam. Affedildi. Görevinden tamam. Affedildi.
Her neyse.
Artık bunu kullanıyorlar.
Bundan çok önce bahsettiğim dönem, şu anda yeni partileri olan Ali Babacanların dönemi falan. Cem'in anlatmak istediği bu. Ben yanlış anlaşılacaksam da umurumda değil bu arada. Şimdi o dönemde AK Parti'de bir şey vardı. Danışma kültürü diyeyim. Herkesin birbirine danıştığı bir ortam kurdular. Çünkü ilk defa bu kadar güçlü bir yapıyla hükümetin başına geçmişlerdi, tamam mı? Ve bu yapıyla geçtikleri için kendi paydaşları içerisinde herkesin düşüncesine önem verdikleri bir sistem oluşturmuşlardı. Herkesin birbiriyle iletişim halinde olduğu ve gayet o dönem için örnek gösterilebilecek bir
işleyen bir sistemdi, evet. Yani.
Aynen öyle. Çalışan bir saatti o zaman. Şimdi Cem'in söylediği şeye katılıyorum. İşte FETÖ'süydü, Ergenekon'uydu, o suydu, bu suydu. Bir sürü kademede sorun yaşadılar ve bunları değiştirdiler. Ama bir lider doğal olarak bu tarz krizler yaşandığında buraları değiştirirken biraz kendini yukarı çekmek zorunda kalır. Bunu yapmak zorundasın çünkü artık o da sağındaki solundakine güvenemiyor olabilir. Yani yaveri FETÖ'cü çıktı. Hani kime güvenebilir?
Abi ben bunu mesela bak şunu demek istiyorum ek olarak, çok haklısın. Bazen mesela şu konu dönüyor. Muhalefet de bunu çok güzel kullanıyor aslında. İşte bütün devletin makamlarını kendi ailesinden, akrabasından doldurdu falan. Ya ben buna mesela karşı bir insanım. Hani bireysel olarak. Çünkü ben liyakata inanırım. Ya bir insan hak ediyorsa o görevi yapmalı. Evet, katılıyorum ama olay kağıt üzerinde bunları söylemekle bitmiyor ne yazık ki. Düşünüyorum kendi adıma, tam olarak dediğini düşünüyorum. Yani Yaveri'nin FETÖ'cü çıktığı bir durumda Cumhurbaşkanı kime güvenecek sorusunu sorduğumda mesela öyle aşırı da bir anlamsız gelmiyor bana, anlıyor musun? Yani şey diyemiyorum, iyi de hani bu çok yeteneksiz diyemiyorum. Çünkü tamam yeteneksiz alayım ama yerine ya hani terör örgütü mensubu birini getirirsem korkusu var. İnsanlar bunu çok işte iyice monarşiye döndü, yok ailesini doldurdu falan, tamam hani haklısınız, normal fonksiyonel bir demokraside, böyle ideal bir demokraside bunlar olmamalı. Ama Türkiye ideal bir demokrasi değil. Yani şunu da demek istedim bu arada, sana sözü tekrar devretmeden aradan çıkartayım abi. Bu dediğim hani adam yok, Ali Bora'nın da dediği aslında adam yok kavramı düşünülürse birazcık geniş çaplı, yani Türkiye siyaset skalasının neresinde durduğunuza göre 19 yıl da diyebilirsiniz buna. 2017'den sonrası da diyebilirsiniz. Şey yok. Nasıl söyleyeyim? Yani insan yanlışlıkla doğru bir politika izler. Yani anlatabiliyor muyum? Halkın işine yarayacak yanlışlıkla bir doğru politika izlersin bu kadar uzun sürede. Ama olmuyor. Yani nasıl olmaz? Bir ülkede alınan her karar, dediğim gibi yani neresinde duruyorsanız skalanın bunun zamanı ona göre oynar. Ama nasıl yapılamaz? Yani halkın işine gelecek bir tane politika, bir tane yatırım, herhangi bir şey. Yani güncel halkın cebindeki paraya yardımcı olacak, cebini dolduracak ya da ne bileyim yaşam standartını yükseltecek bir şey nasıl yapılamaz bir hükümet tarafından? Ya ben de bunu tamamen şuna bağlıyorum artık. Gerçekten çok yalnızlaştırılmış bir cumhurbaşkanı var. Ya bunu bunun sorumlusu olarak kimi görürseniz görün. Ya bu gerçekten politikadaki inancınız, duruşunuza göre çok oynar. Ya bu, ben şu an muhalefet ya da hükümet taraftarı olarak konuşmuyorum. Buna çok objektif bakıyorum. Bir siyaset bilimci olarak bakıyorum diyeyim hadi. Ya bu çok bariz aslında. Hani bir grup insan eğer düzenli olarak doğru iş yapmıyorsa bunun ardında bir şey vardır. Ve ben Türkiye'nin şu anda böyle bir dönemden geçtiğine inanıyorum. Çünkü yanlışlıkla da olsa, ya yanlışlıkla elin çarpar, yanlış yere imza atarsın, doğru bir şey yaparsın. Çok uzun bir süreden bahsediyoruz çünkü. Ama olmuyor Türkiye'de. Bu yüzden ben ülkemizde yaşanan şeylerin çoğunu artık yargılamaktan vazgeçtim. Ya bakıp diyorum ya, eskiden gülüp geçtiğim, ya bunlar oyun falan dendiğinde ha falan aynen oyundur kanki falan diye geçtiğim şeyleri şu an akılcı düşünüyorum ve diyorum ki olabilme ihtimali var. Yani bu kadar kötü yönetilemez bazı devlet büyükleri tarafından. Yani bir cumhurbaşkanını gerçekten yalnız olduğuna inanacağımı düşünmezdim Türkiye gibi bir ülkede. Hele hani Recep Tayyip Erdoğan gibi arkasında gerçekten çok büyük bir güç, çok büyük bir destek olduğuna inandığımız bir insanın bu kadar yalnızlaştırıldığını duyduğumda eskiden gülüyordum. Şu an gerçekten diyorum ki evet, yani bu adam yalnız şu anda. Ya bunun sorumlusu kimdir eminim. Artık o tamamen kişinin özünde cevaplaması gereken bir soru. Yani
en küçük kararda bile Cumhurbaşkanı'nın önüne gittiğine ben yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yani
ya bu tabii ki gidiyor. Ihtimalle... Problem ama problem hayır. Şey Ali Bora, yani giden şeyin bak, nasıl açıklandığı
şöyle
önemli.
Var, şöyle bir şey var. Yeni sistemden dolayı, biraz da partili cumhurbaşkanlığı sisteminden dolayı da şimdi güç tek adamın elinde olunca sorumluluk tek adamın üzerine kaldı. Bu sefer karar mekanizması, normalde karar mekanizması nasıldır güçler ayrılığında? Bu kabine sistemi için de geçerli. Bir politika, bir bakanlık belirler. Tamam mı? İşte Cumhurbaşkanı onay verir. Bir de kendi parti vizyonları konusunda ve hükümet politika vizyonları konusunda bununla hemfikir olur ve bakanlık o vizyonu uygulamaya, o politikayı uygulamaya başlar. Normal sistem böyle işler. Ama ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, sayın demek zorundayım, şey dediğine eminim. Ya bunu da mı ben düşüneceğim ya? Ya bunu da mı ben yapacağım dediğine eminim o Beştepe'de odasında böyle. Ya aga buna da mı ben karar veriyorum dediğine hani yemin edebilirim ben ya. Yani o kadar hani bu sistemin yanlışlığından da kaynaklı. Dönmüyorlar da bu sistemden. Yani
ben de onu söylemek istiyorum. Dönülecek bir sistem değil ama şu anda hani şartları bir göz önünde bulundurursan neresinden dönebileceksin şu anda?
Çok güçlü bir sistem. Yani Recep Tayyip Erdoğan için çok güçlü bir sistem, kendisini güçlendiren.
Ben
ama
kesinlikle
bir o kadar da,
reddediyorum bunu bu arada ya.
Ben ama bir o sen kadar bitir. Da sorumluluk yükleyen ve yorucu, yoruyor. Yani yıpratan da bir sistem. Yani düşünsene bak, sen elinde bütün yetkiyi bulunduruyorsun. Yani,
ben susturuyorum. Siz...
Trip yedik galiba. Dur o zaman hızlı bitirelim.
Yok, trip değil. Mikrofonu yanlışlıkla hızlı kapattım. Siz bitirin.
Tamam.
Şey, benim anlatacaklarımın da bir kısmı aslında sizinkine karışıyor çünkü. O yüzden
anladım abi. Ali Bora, sana şeyde çok üzülüyorum. Şunu aradan çıkarayım. Sana şeyde çok katılıyorum bu arada. Dedin ya sorumluluk tek kişiye kaldı diye. Ben bütün sorumluluğun Recep Tayyip Erdoğan'a kaldığını şeyim. Okeyim, tamam. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam olduğuna, vay efendime söyleyeyim, böyle her şeye karar verdiğine, o mercinin Recep Tayyip Erdoğan olduğuna inanmıyorum. Çünkü evet, bütün sorumluluk yüklendi kendisine ama düşündüğünde, yani en son Arda belki sen biliyorsundur, bir memurların bir şeyini mi verdiler Recep Tayyip Erdoğan'a? Aziz abi belki sen duymuşsundur ya, Recep Tayyip Erdoğan'a devlet çalışanları, memurların ofis bir şey verildi. Yani adama artık böyle devlet bünyesindeki en düşük sorumluluğu bile yüklediler. Ve ben bir insan olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bunların hepsine gerçekten oturup zaman ayırıp ilgilenebildiğine inanmıyorum. Ya bence artık şuna döndü Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan iş. Paşam bunu geçireceğiz. Niye? Çünkü işimize yarayacak. Tamam. Yani artık adamı da ambal ettiklerini düşünüyorum ve bu çok üzücü. Ya tek adam falan bence kesinlikle değil Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda etrafındaki insanların hiçbirine güvenmediği bir durumda. Ama o insanlar olmadan da bir işlev olmadığının farkında. Çünkü hepsine yetişemeyecek. O yüzden bence şu an hani ver yansına döndü artık. belki bu işe yarar falan diye geçiyor gibi geliyor bana birçok olay. Ya çünkü gerçekten bu Ahmet Hakan'la falan yaptığı konuşmada hani Recep Tayyip Erdoğan gerçekten ne konuşulduğundan böyle hani şeydi, emin değil gibi bakıyordu. Ve ben buna çok şaşırdım. Yani nasıl bilgisi olmayabilir yani Cumhurbaşkanı'nın bu konuda falan diye düşündüm. Ve üzüldüm yani. Bu gerçekten büyük ve hani korkutucu bir yalnızlaştırma bence. Sonu hayır olsun diyeyim. Sana bence, tekrar vereyim hani şeyi, sözü sen tamamla.
Ya bence şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanımız hakkında. Şimdi yaşı da ilerlediği için enerji de yavaş yavaş vücudu terk ediyor. Onun da etkisi var. Belki eskiden bundan bir 3 yıl 4 yıl önce her şey yetişiyor olabilir. Belki bunu başarmış bir lider olabilir. Biz bilmiyoruz. Kapılar ardında dönen muhabbetleri ama
2013'e kadar yetişiyordu her şeye. Ondan sonra
Ben de öyle düşünüyorum. Yani yetişiyordu ama tabii yaşın el verdiği ve ülke altyapısının ve halk, yani dünya, yani çok farklı bir yöne ilerliyor. Ve şöyleydi, Ali Babacanlar ayrılmadan önce AK Parti birazcık daha liberal takılan, işte daha özgürlükçü, gerçekten böyleydi. Bu sayede zaten başa geldiler, bu sayede iktidar oldular. Ama sonra birdenbire daha baskıcı bir yönetim, daha baskıcı bir otorite, işte daha muhafazakar, daha siyasal İslamcı. Eskiden bu kadar değildi. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı sırasında bir eşcinsel partiye çelenk gönderdiğini hatırlıyorum. Gazete küpürleri de duruyor. Evet, yani evet. Arşiv yalan söylemez. Bu adamlar özgürlükçüydü. Bu adamlar Taksim'de alkollü partiler düzenlenirken de baştaydı. Tamam mı? Alkol yasağını getirdiklerinde de baştalar. Yani burada aslında değişen kişilerin, aslında partilerin, yani böyle Türkiye için bahsediyorum. Dünyada böyle değil. Diğer demokrasi daha gelişmiş ülkelerde böyle değil de. Türkiye'deki partilerin aslında ne kadar kişiye bağlı olduğunu gösteriyor. Yani parti içindeki birkaç tane güçlü isim partinin vizyonunu ve yapacakları kararları, politikalarını bu kadar etkileyebildiklerini görüyorum ben. Yani eskiden ülke nasıldı, kabine nasıldı? Yani isimler, yapılan politikalar. Şimdi işte Süleyman Soylu, şu anki politika, işte şu anki devlet adamları nasıl? Yani aslında görmek çok zor değil. Yani bakmakla görmek arasındaki fark burada başlıyor. Ben şu an eleştirmem gereken bir konu daha var. Muhalefet de muhalefetlik yapmıyor. Sadece endişe duyuyorlar. Biz de endişe duyuyoruz. Bakalım hangimizin endişeliği.
Ya burada... Evet. Şunu anlamak gerekiyor. Şimdi bütün yetkiyi Arda'ya verdik. Tamam mı? Her şeyi.
Zaten öyle değil mi abi bizim sistemde? Neyse.
Şimdi Arda'ya bütün yetkiyi verdik.
Ben, tek farkı konuşabiliyor olmamız. Evet.
Ben, sen, Cem, İsmail.
Ali Bari'yi mutladım bu arada.
İsmail, Bartu. Böyle alt kademeyiz. Sorumluluk %100 zaten Arda'da değil mi?
Tabii önde olan, ekran önünde olan, Arda'da hesap yani. Verecek olan, evet, Arda.
Ben neden fevri davranmaktan çekineyim? Kişisel görüşüme göre. Makamımda kendimi yansıtan kararlar almaktan neden çekineyim? Beni ne durdurabilir? Zaten her şey Arda'da. Yani ben yarın yanlış bir evrağa da imza atsam, işin ucu Arda'ya gitmeyecek mi?
Gidecek.
Niye kasayım kendimi baba? Ya da niye geri durayım bundan?
Ya o kadar haklısın ki abi. Tamamen düşüncelerim benim bu yönde yani.
Yani şimdi şu an öyle zaten. Alınan bütün fevri kararlar.
Bak Ali Bora, ben şu noktada sadece sana katılmıyorum. Komple anlatayım. Ondan sonra çıkalım gidelim bu konudan. Çünkü bu konu biraz riskli. Şimdi ben...
Biraz derin tehlikeli sularda yüzüyoruz sayın savcım.
Konuda şu noktada sana katılmıyorum. Her şeyden haberi olduğunu sanmıyorum. Bence çoğu şeyi şu an Cumhurbaşkanımız olduktan sonra öğreniyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi bundan önce...
Her şeyden haberim var dediğim, hani bir sorun oluyor, tamam mı?
Tamam, o
hani
zaman
düzeltilmek için danışıldığında aga buna da ben mi koşayım modunda ya, tamam. Olduğunu düşünüyorum.
Ha, o tamam, o noktada evet okeyim. Şimdi bundan önce bahsettiğim dönemdeki sistem, o dönemdeki paydaşlar bambaşkaydı. Cem'in söylediği şeyi de destekliyor bu senin söylediğinde. Çünkü o zaman gazeteciler bu adamlara soru sormaktan korkmuyordu benim bahsettiğim dönemde. Gidiyorlardı makamlarında soru soruyorlardı, bir şeyler tartışılıyordu. İşte senin dediğin gibi eşcinsellerin ülke içerisinde nasıl daha rahat yaşayabileceğini tartışıldığı dönemler yaşandı mı? Yaşandı. Şimdi bambaşka bir dönem yaşanıyor. Çünkü bir yerden sonra işte bu yalnızlaşma ya da kendini yalnızlaştırmak zorunda kalma ya da ne derseniz adına bunun ya da kim siyasete ne taraftan bakıyorsa artık insanlar neresinden nasıl söylemek istiyorlarsa söylesinler. Bir yerde yalnızlaştı. Yalnızlaştığından beri de kadroları eski kalitesinde değil. Çünkü belki %100 oraya daha uygun biri var ama oraya daha uygun olan birinin yerine daha çok dizginleyebileceği birini koymak ister insan yalnızlaştığı zaman. Çünkü buna artık paranoyaklaşmak da denebilir. Güven sorunu da denebilir. O dizginleyebileceği birini koyduğunda da potansiyeli oraya yetecek olan kişiyi koymadığı için sorunları da başlı başına kabul etmiş olur. Burada sorumlu olan da o olduğu için her şey Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıyor yani. Konu kısaca bu aslında. Yani ben bir ton bakanlık, bir ton belediye başkanı var. Ya geçtim bak, bakanını, belediye başkanını geçtim. Bu insanların bir makamı var, tamam mı? Bunların atarına, karar almasına, yanlış karar almasına ben okeyim zaten. Okeyim derken hani en azından yetki onda, tamam mı? Aldığı zaman anlıyorum. Ben şeye tilt oluyorum. İşte bilmem nere gençlik kolları başkanı falan. Lan sen kimsin oğlum? Yani sen... Ya sen de bir dur be baba. Ya biz zaten diğerinin hatasıyla boğuşuyoruz yani. Ya sen dur. Dur bir kıpraşma yani, anladın mı? Bu başlı başına problem buradan kaynaklanıyor. Sizin söylediğiniz her şey aslında buraya çıkıyor. Yani hem yalnızlaşmaya çıkıyor hem kadro kalitesinin düşmesine çıkıyor. Ya bak, size ne diyorum? Bir dönem var, bunu anlatan CHP'li milletvekilleri anlatıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bu 140 bir şey var ya, bir kanal. Ya bir YouTube kanalı var.
140 Jurnos.
Jurnos'u diyorsun abi. Aynen.
Bir tane tarih tekerrür ediyorum. Evet, öyle evet. Bir en şey vardı. Doğru. Evet, onu izleyin bak orada.
Öztrak konuşuyor, evet.
O bile diyor ki, Ali Babacan'ın falan bu başta olduğu dönem için söylediği şeyi söylüyorum. Diyor ki örnek gösterilebilecek. Hani belki de Cumhuriyet tarihinde diyor örnek gösterilebilecek nokta orasıdır diyor yönetim açısından. Şimdi bu kadar iyi yönetilen, ya o kadar fazla paramız oldu ki diyor Ali Babacan. Hani o, ekonomi o kadar rahatladı ki diyor. Dondurmak zorunda kaldık diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Para akışını falan durduruyorlar. Hani şişme yapmasın diyor. Sonuçta her ekonominin bir hacmi var. Yani bu noktadan geldiğimiz nokta bu işte. Ya bunun sebebini de hem Cem'in söylediği gibi hem senin söylediğin gibi bu sadece işte ne bir sistem değişikliğine bağlanabilir ne şeye şahıs değişikliğine bağlanabilir. Bunun içinde bir sürü etken var yani hepsi optimum seviyede etkiledi. İşte krizler, darbeler, yalnızlaşma, kadroların kalitesinin düşmesi.
Dünya politikaları, diğer devletlerin duruşları.
Ya bunların hepsini ekleyebilirsin. Bir de şöyle de bir sorun var. Önceden eski Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Eski Türkiye'deki belki tek iyi şey bu olabilir. Partiler birbirleriyle sürekli rekabet halindeydi. Ama bir kriz durumunda bir sağ partiyle sol parti yan yana gelip hareket edebiliyordu. İşte buna
Kıbrıs Barış Harekatı en büyük örnek yani.
Evet gibi. Ecevit'in gidip Amerika'ya res çekip Erbakan'ın Rusya'dan silah alması gibi falan filan. Erbakan Ecevit örneği buna çok verilir. Şimdi o da yok. Yani şu an mesela böyle bir yapı da yok. Hani hadi burada bir kriz var, toplanıp birlikte çözelim olayı yok. Çünkü çok uçlaştı artık. Herkes birbirine yüklendi çok fazla. Karşı karşıya gelip konuşamayacak kadar.
Halk ve partiler o kadar sivrildiler ki birbirlerinden. Hani ya. Bir araya gelemeyecek kadar dikenliler birbirlerine. Çünkü biz sizinle işte bir araya geldik. Yani kriz atlatıldıktan sonra şu senaryonun yaşanması çok muhtemel. Ya işte bu krizde biz sizin yanınızda olduk muhalefet olarak, yani bu bize reva mı dedikleriniz falan filan, olmasaydın kardeşim denilebilecek bir ortam var. Hani sanki biz ya çağırdık falan zaten. Hani.
Bundan yaklaşık böyle bir yıl sonra MHP ile AK Parti'nin de komple kopması da yaşanabilir. Yani bu burada söylediğiniz her şeye katılmakla beraber asıl konuya geleceğim. Bu bakanın kendi bünyesindeki bakanlığa işte dezenfektan alırken daha ucuzu varken gidip sanıyorum 80 lira daha pahalı olanı alıyor.
İşte kendi böyle şirketinden alıyor bilerek. Evet,
tamam. Bunu alması çok doğal. Daha bunun 10 katını 20 katını zaten göreceğiz ve görmediğimiz şeyler de var. Ya yani bunlar beni hiç şaşırtmıyor.
Buzdağının görünen kısmı yani. Biz
aynen yani, öyle. Aynen öyle.
Haber servis edildiği için haberimiz oldu yani. Belki servis edilmeyen otosansürü uğrayan ya da sansürü uğrayan zibilyon tane böyle haber var ve biz bilmiyoruz.
Yani garip garip kurullar kuruluyor mesela, maaşa bağlanıyor. İşte yok belediyelere bağlı ya da bakanlıklara bağlı. Ama mesela bugün haber izliyorum. Bilmem kaç bin tane öğretmen atama bekliyor. Bilmem kaç bin tane de açık var. Ama sözleşmeli öğretmenle bu açık giderilmeye çalışılıyor. Ve sözleşmeli öğretmenlerin de yarısından fazlası eğitim fakültesi mezunu değil. Yani. Şimdi bir atanıyorsun.
Devlet kadrosu olmayan eseyle, yani memur olmayan. Hayır,
memur değil ama nasıl öğretim görevlisi rütbesine yarışabiliyor eğer okuldan
mezun olup, atıyorum dershane hocalarını düşün ya, en basit hani dershane devlet bünyesinde çalışmayıp.
Bunu bilmiyordum mesela.
Hayır.
Yo, bir mühendis matematik öğretmeni olarak çalışabilir mi dershanede?
Doğru diyorsun bak, doğru diyorsun, hayat hayat haklısın.
Ya bu noktada eğitim fakültesi mezunu olmayanlarmış bu atananların yarısı da. Yani atanan derken sözleşmeyle alınanların. Ve sözleşmeli öğretmen maaşı da böyle askeri ücretten az. En son öyleymiş yani. Böyle olunca da tabii
niye atama yapılsın ki? Yani.
Devlet diyor ki niye atama yapayım? Mantık olarak buraya çıkıyor konu. Ama hani ben şunu söylemek istiyorum. Hani az önce bakanın mevzusunu konuştuk ya. Bunu kitlesel konuşmadık. Ben konuştum gerçi. Kitlesel olarak daha büyük düşünüldüğü zaman şöyle bir mantık var. Ülkenin her yerine üniversite yapalım. Her yere okul yapalım. Ama sözleşmeli öğretmen çalıştıralım. Ya bunu yapan zihniyet kendi bakanlığını dolandırmış çok mu yani? Halkını dolandırıyor şu an bu şey. Yani halkını derken öğretmen ya da eğitim fakültesi mezunu olan ya da formasyon olmuş öğretmen olmaya aday olan herkesin hakkı yenmiyor mu şu an zaten?
Yeniyor.
Böyle bir kitlenin hakkını yiyebilen kendi bakanlığını dolandırmaz mı?
Cevap vermeyeyim.
Hem de nasıl? Neyse.
Ve en temel.
Ben de Aziz abi lafını balla kesiyorum. Pek bal değil ama bu şey benim canımı çok sıkıyor mesela. Bu bakan dolandırdı. Eyvallah, görevinden azledildi. Hani görevden alındı. Ha, bu mu abi cezası? Şimdi bu adam devleti dolandırdığı için yargılanmayacak mı? Buna bir devlet dava açmıyor.
Veya bakan görevden alındığı an dokunulmazlığını kaybediyor mu? Yoksa belli bir süreci var mı?
Kaybediyor. Yani şurada, ama burada şey var. Hani davacı taraf devlet. Hani dokunulmazlığı olsa ne olur? Dolandırılan devlet. Hani şahıs şahıs davası değil ki bu. Hani ya burada davacı mağdur devlet burada, anladın mı? Hani senin dediğin şeyde geçerli. Şahıs şahıs davalarında geçerli o dokunulmazlık. Lan o dokunulmazlığı veren dolandırmış, dolandırılmış. Anladın mı? Burada dokunulmaz olup olmaması önemli değil ki. komik ya. Yani.
Yani burada Ali Boran'ın söylediği de doğru. Mesela sen bir şey yap. Mesela hep öğrencisiniz hepiniz. Devletten mesela şey al. KYK'dan para al.
Bu saldık. Aha.
Evet, sonra git onu geri ödeme. Seni hayatın boyunca takip ediyor. Ama mesela bir bakan bir yerden para cukkaladığı zaman hayatına devam ediyor.
Doğru.
Ya zaten insanların kanına dokunmaya başlayan da şey bu. Bak önceden şimdi önceden böyle bazı insanlar vardı, esnaf falan, benim tanıdığım, ismen de tanıdığım, muhabbetim olan insanlar. Bu insanların yanında AK Parti falan eleştiremezdi. Öyle bir şey yok. Anladın mı? Mümkün değil. Böyle adını andığın gibi alttan levyeler falan çıkardı. Şimdi adam kendi eleştiriyor. Diyor ki yok ya abi, bu sefer vermeyeceğim ya, yeter diyor. O oraya getirdiler konuyu.
Aynen.
Anladın mı? Bu benim için kıstas budur baba. Bu olmaya başladıysa bir şeyler sinyal veriyor demektir yani. Ciddi söylüyorum. Yani kendi içinden eleştiren çıkmaya başladığı zaman sinyal veriyor demektir. Ki bu sinyal çok önce verilmeliydi zaten. Ama biz burada hep birlikte konuştuk. Bilmiyorum Cem ile Ali Bora hatırlayacak mı? Ben dedim ki yerel seçimlerde darbe yedikleri için bir şeylerin toparlanacağını düşünüyorum gibi bir şey dedim ben.
Evet, hatırlıyorum. Hani, hatırlıyorum.
Çünkü Türk siyasetinde önce yerel seçimde darbe vurup sonra genel seçimde devrilmiş hep hükümetler. Dedim ki böyle bir şey bekliyorum. Ben çok safmışım ama yani. Bu yaşımda safmışım. Çünkü hani hiç ya abi burada ben böyle bir darbe yedim. İşte bunu biraz toparlayayım durumuna girmediler yani. Cem'in söylediğine
getirdim. Ben
buradan şey açık
Cem'le.
Çok
toparlanmaz, aksine daha kötüye gider. Yapamazlar demiştik biz Cem'le.
Evet.
İşte ben kadroların kötülüğünden çünkü o kadar emindim ki şu anda iyice de inanmaya devam ediyorum açıkçası.
Ya evet.
Sen
ya,
naiftin evet birazcık o konuda.
Cem'in söylediği konuya geliyor işte yani. Yanlışlıkla ya istemeden bir şeyi ne bileyim.
Ya yanlışlıkla bir doğru politika yani izlenir. Evet yani bak ben söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum buradan. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini bıraksın, %51'i bulur. Bak çok net söylüyorum. Bıraksın ya. Yani kendi şu an güncel hükümetini bırakıp sadece Cumhurbaşkanı adayı olsun, ben eminim kazanır. Çünkü şu an diyorsun ya ben bir daha vermeyeceğim diye, hani bireysel tanıdığım insanlar görüyorum diye. Açıkça sorarsın ya abi. Mesela yani sana vereceği cevap şu yani. Ya ben AK Parti'ye vermeyeceğim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala arkasındayım. Çünkü bu normal. Yani ya hissettirdiği bu bir güç var arkasında. Ama bakalım hani ben oraya gideceğini düşünüyorum bu arada. Çok samimi söylüyorum size. Ben partili işinden çıkılacağına eminim. Bu şu an sözde 2023'te yapılacak seçim bazında. Ben hani yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda partisiyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum, çok ilginç geliyor olabilir kulağa. Belki olur mu ya denir ama olur yani, burası Türkiye. Her şey olabilir.
Aziz abi sen söyle, ben söyleyeceğim.
Ben kırılma noktasının bu yaz yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü
nerede?
Olaya farklı bir açıdan bakacağım şimdi. Bunun az buçuk örneğini konuşmamın başında verdim aslında zaten ben. Buradaki konu ne biliyor musun? Şimdi Haziran'da işten çıkarma serbest bırakılırsa, tamam mı? İnsan, yani bırakılacak zaten, öyle söylendi. Uzatılmazsa, şimdi ben işverenim, tamam mı? Bak, bu ülkenin bu ülkedeki en büyük kitle askeri ücretliler galiba. Yanlış
%52. %52. Evet. Çalışanların %52'si askeri ücretli çalışıyor.
Aynen öyle. Bak, en büyük kitle askeri ücretliler. Zamda askeri ücretliyi kazanamadın. Bu eksi bir. Kriz döneminde kazanamadın. Eksi iki. Üçüncüsü bir de şimdi
esnaf bitti.
Cem'in bir işletmesi var, tamam mı? Cem'in bir işletmesi var. Cem'in işletmesinde 1000 kişi çalışıyor. Sonra pandemi geliyor. Ben devletim. Geliyorum Cem'e, diyorum ki Cem burada 600 kişiyle çalışabilirsin. O 400'ün maaşını ben vereceğim. Evine yolla. KÇÖ'ye çıkarıyoruz onları. Kısa çalışma ödeneğine bağlayacağım dedim. Cem de doğal olarak kendi ekonomisini düşündü, bir işletmeci çıkardı. Fabrikası var. Eve gitti onlar.
Peki bir baktı 600 kişiyle de dönüyor. Aynen, baksan şu andan düşünüyor.
600 kişiyle aynı ciroları yapıyor. Ve sonra Haziran'da da serbest bırakılıyor işten çıkarma. Ne tutacak işverenleri?
Hiçbir şey.
Yani ve şu an sadece şu an kısa çalışma ödeneğinde olan insanları yazın işten çıkarsan ve bu insanlar iş bulamasa, sonraki seçimde zaten sana oy vermese orada bile kaybedersin. Bu yüzden yani kırılma noktasının yaz olduğunu düşünüyorum. Yani Haziran'dan sonra eğer böyle işten çıkarma patır kütür bir kaosa giderse konu, o noktada
erken seçim bekliyorum bu arada.
Aynen, adamın bu ekmeğini alırsan orada kaos başlar yani. Şimdi az ekmek vermek ayrı bir şey. Hiç
ekmeğini
vermemek
ayrı. Aha, evet.
Komple adamın, adam hadi tamam az buçuk geçiniyordur ama şükrediyordur, yine senin yolundadır.
Yani şey, aza tama etmek diye bir tabir var yani Türkiye ya, özellikle Türk halkında.
Yeniçeri ya. Düz yani Yeniçeri ocağı. Bunu dallı budaklı anlatmaya gerek yok.
Yeniçeri ocağı kaynıyor. Gibi düşün.
Kaynıyor mu? Doyuyor mu? Devam. Kaynamıyor mu? Veresiyesi arttı mı esnafa? Devam değil abi. Yani bu. Mevzu bu. O yüzden bizim şu an şuna odaklanmamız lazım. Yani burada genç neslin de buna odaklanması lazım. Konularımızın içinde bu yoktu ama beni şu an ısrarla oraya itiyor mevzu. Tamam mı? Bir kitle gelişti abi, apolitik. Böyle işte oyun, müzik, rap takılan bir kitle gelişti. Ağızlarını açıyorlar, sinirleniyorum bunlara. Çünkü şey yani nasıl, şimdi burada da çok yanlış anlaşılmak istemiyorum ama sen hiçbir şeyin yok, katkın yok ama her şeye bir muhalefetsin. Heh, böyle söyleyeyim yani. Böyle bir yapıya da dediğimiz için
şey diyelim Aziz abi, yetkinliğin yok fikri var diyelim. Heh,
gibi böyle bir durumda oluştuğu için insanların bence bu tarz konularda daha dikkatli olması gerektiği gibi daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Yani bu her şey için geçerli. Sadece siyaset anlamında söylemiyorum. Ekonomiyle ilgili konuşuyorum şu an ben. Çünkü bu ülkenin şu an en büyük sorunu ekonomi. Yani insanların boğazından bir şey geçmediği zaman istediğin kadar konuş yani. Hiçbir şekilde sonuca varamayacağız.
Evet. Devri gündemi bu saniyeye bu kadar dinlediyseniz.
Cem yine sustu. Bu şey, gençler kazanılamaz falan dedik ya, ağzını açmak istemedi yine.
Evet, ben buradayım
Cem,
ama
Cem yaşları geçti. Cem
dert etmeler böyle kafasında çalıyor değil mi, böyle şey olmuş, böyle ne olacak bu ülkenin hali falan diye.
Cem otoriteye oynuyor yine de.
Abi evet, onun yerine suyu konuluyor ya. Onun tuzu kuru.
Sonuna geldik. Teşekkür ederim. Bir devir gündeminden sonuna geldik. İlk önce başta Aziz abi olmak üzere. Ardından Legil Bor, Ali Bora kardeşim. Onun ardından Hobbit Cem kardeşim ve Fırıncı Küreği Oksi kardeşime teşekkür ederim. Ne kadar Joker olsa.
Ne anlamı kaldı oğlum.
Ne kadar Joker.
O kadar.
Bu saniyeye kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bizi nereden takip etmeniz gerektiğini de biliyorsunuzdur zaten, bize bir saat boyunca katlandıysanız. Ama ben yine de hatırlatayım. 836 aman. Ulan Twitter'ı 836 dedim. twitter.com/836crew adresinden bize ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde İşte bakın 836'ın takip ettiklerine bakın, orada kişisel hesaplarımızı da bulursunuz. Aziz abi hariç takılın. Bakın kafanıza göre. Öpüyoruz sizi. Var mı da eklemek istediğiniz bir şey? Eklemeyin artık. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek
gelin,
üzere.
Yine gelin.
Heh, ben de bu nerede kaldı dedim. Hoşça kalın.
Ben bir daha gel.
Uzun zamandır yapmıyordum.
Cem bari insanlara hoşça kalın de ya.
Ya Cem biraz sosyalleş lan.
Ben unuttum o işleri abi. Çok geri döndür. Çok geri döndür.